Ayrım 38, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 313. Tarımın Sembol Okulu. Temeli Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan döneminde atıldı. Fikir babası Tonguç Baba diye adlandırılan İsmail Hakkı Tonguç idi. Yazdığım gibi temeli çok önceden atılmıştı. Pratikte şöyle oldu. Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati 1926 yılında toplam 4 köy muallim okulunu açtıktan sonra bunların olumlu sonuçları alınınca Atatürk'ün emriyle CHP 1935'teki 4. kurultayında ilk öğretimin yaygınlaştırılması amacıyla bir dizi karar aldı. Bunların en önemlisi askerliğini onbaşı ve çavuş olarak yapan köy gençlerinin kısa bir eğitimden geçirilerek kendi köylerinde eğitmen olarak görevlendirilmesiydi. İlk uygulama 1936'da başladı ve 84 köylü genç Eskişehir'e bağlı çiftelerde açılan kurstan sonra köy eğitmeni olarak görevlendirildi. Bu uygulamanın da başarılı olması üzerine kursların sayısı arttırıldı, eğitmenlere toprak, tohumluk ve tarım araç gereci de verilerek bulundukları bölgede tarımsal çalışmalara öncülük etmeleri sağlandı. Köy enstitülerinin kurulmasının hedefi, köyden alınarak yetiştirilecek öğretmenlerin köy halkıyla daha çabuk ve etkili bir biçimde bütünleşip köy koşullarında verimli faaliyet gösterme ihtimaliydi. Konu daha kapsamlı bir biçimde 1937'de ele alındı. Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan'ın hazırlattığı program çerçevesinde Eskişehir Çifteler'de 1937, İzmir Kızılçullu'da 1937, Edirne Kepirtepe'de 1938 ve Kastamonu Gölköy'de 1939 deneme niteliğinde 4 köy öğretmen okulu açıldı. Edirne'deki okul önce Karaağaç'ta öğretime başladı, sonra Kepirtepe'ye nakledildi. Başlangıçta Milli Eğitim ve Tarım Bakanlıklarının ortak denetimi altında birer köy muallim mektebi açıldı. Bu okullarda 2 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul öğreniminin yanında tarım, demircilik, inşaatçılık ve kooperatifçilik gibi dersleri içeren programlar da uygulandı. Eğitmen kursu ve sonra köy muallim mekteplerinden alınan iyi sonuçlar nihayetinde 17 Nisan 1940 Hasan Ali Yücel döneminde 3803 sayılı kanunla köy enstitüsü açıldı. Keza 1941 yılında 4274 sayılı yasa ile köylerde çalışacak sağlık memuru ve ebelerin de bu okullarda yetiştirilmelerine karar verildi. Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni kitabında köy enstitüleri kanunu sırasında bürokrasinin ve yöre zenginlerinin bu okula karşı olduğunu şöyle ifade etti. Köy enstitüleri hareketi başından beri eşrafın ve bürokrasinin dar ve tutucu kurallarına sığmadığı için bürokrat çoğunluğun düşmanlığını kazanmıştır. Kanunun mecliste 278 oyla kabul edilmesi, 148 kişinin oylamaya katılmayışı dikkat çekicidir. Savaş yıllarında enstitü sayısı 20'ye çıktı. 1949 yılında ülkedeki enstitü sayısı 21'e ulaştı. 1950 başında 25 bin civarında enstitü mezunu öğretmen yetiştirildi. Türkiye'nin çağdaşlaşması ve köylünün eğitilmesi konusunda büyük başarılar sağlayan bu öğretmenler başlangıçtan itibaren bağnaz kesimlerin tepkisini aldı. Rahatsızlığın tek nedeni yoktu. Köy enstitüleri girişimiyle toprak reformu için yapılan çalışmalar bir arada yürüyordu. Cumhuriyet'in kurucu kadroları bu iki çalışmayı bir arada götürerek gerici feodalitadan arındırılmış demokratik ülke kurmayı hedefliyordu. Köy enstitülerine karşı çıkanlar arasında kuşkusuz ABD de vardı. 1947-1950 yılları arasında Türkiye'de öğretmenlik yapan Amerikalı Fay Kirby, 1961 yılında Columbia Üniversitesi'nce kabul edilen Türkiye'de Köy Enstitüleri isimli doktora tezinin ön sözünde durumu şöyle değerlendirdi. Enstitüler fikrin kendisinde ve enstitülerin kuruluşunda veya işleyişinde bulunan bir sakatlıktan dolayı değil, dışarıdan gelen amiller yüzünden çökertilmiştir. DP'nin gerici kadroları CHP dönemi Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'i hedef aldı. Neler yapmadılar ki? Tarih 12 Mart 1953, Dünya Gazetesi haberini vereyim. Edremit'te Stalin aşığı bir komünist olan 38 yaşındaki Haşim Elmacı, Kızıl Diktatör'ün ölümü haberini duyunca doğrudan köy odasına gitmiş ve toplantı halinde bulunan köy öğretmenlerine hitaben, "Ben Hasan Ali Yücel'in çırağıyım, Stalin öldü, yüreğime hançer saplandı" deyip bir asker gibi esas vaziyet alarak selama durmuştur. Dipnot: O yıllarda Stalin'in fiziki görünümüne benzemek de suç unsuruydu. İzmir'de yeni bir komünist şebekesi ortaya çıkarıldı. Stalin modasına göre bıyık bırakan bu şebekenin oldukça geniş bir teşkilata sahip olduğu zannediliyor. 10 Ocak 1952 Akın. 7 Mart 1953 tarihli Vatan Gazetesi haberine göre delirerek karısını ve çocuklarını bıçaklamak isteyen İskenderunlu Abbas Öner polis tarafından öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Abbas Öner bir Stalin hayranıydı ve Stalin'in ağır hastalığını duyunca cinnet geçirmişti. Köylü Haşim'in sonunun ne olduğunu tahmin etmeye gerek var mı? Aynı gün Vatan Gazetesi ise köy enstitüleriyle ilgili yaptığı habere Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'ye dayandırdı. Hasanoğlan köy enstitüsünün müzik salonuna havadan kuş bakışı bakınca orak şeklinde. Bu tür yalan haberler nedeniyle 27 Ocak 1954 tarihinde köy enstitüleri kapatıldı. Dipnot: 1940-1954 arasında köy enstitüleri 6875 eğitmen, 1398 kadın, 15.943 erkek olmak üzere toplam 17.341 öğretmen ve 1599 sağlıkçı mezun etti. Köy enstitüleri komünizm yalanıyla yok edildi. Peki enstitü kapatıldığı yıl 1954'te Nelson Rockefeller'ın görevi neydi? Psikolojik harp konusunda Dışişleri Bakanlığı'na katkı sunacak, ABD Başkanı'na tavsiyelerde bulunacak özel danışman. Bu görevinin parçası olarak ABD yönetiminin beyni Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bir komitesi olan Operasyon Koordinasyon Kurulu OCB Başkanı'nın temsilcisi seçildi. OCB'nin amacı gizli operasyonlar dahil olmak üzere güvenlik politikası ve planlarının eşgüdümlü yürütülmesini denetlemekti. Diğer üyeler CIA filandı. Grubun amacı CIA operasyonunu ve diğer antikomünist eylemleri denetlemekti. Bununla birlikte Haziran 1955'te Rockefeller, ABD'nin Soğuk Savaş'ın psikolojik boyutlarındaki konumunu değerlendirmek için Cenevre'de bir hafta sürecek çeşitli uzmanlardan oluşan bir toplantı yaptı vesaire. Sonuçta ABD Türkiye'yi eğitim konusunda da istediği noktaya getirdi. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay şunu diyecekti: "Bugünkü okullarda yetişen gençlere ülke yönetimi teslim edilemez. Biz laik okullara karşı İmam Hatip okullarını bir seçenek olarak düşünüyoruz. Devletin kilit mevkilerine yerleştireceğimiz kişileri bu okullarda yetiştireceğiz." Keza Cumhurbaşkanı Kenan Evren şunu diyecekti: "İmam Hatip okullarında eğitim veriliyor. O çocuklardan zarar gelmez. Türkiye laikliği dinsizlik olarak anlamış, yanlış tatbikatlar yapmıştır. 1930'lardaki laiklik anlayışını yanlış olarak görüyorum." Bu bir ABD eğitim stratejisiydi. Ülkemizde yaklaşık 70 yıldır uygulanıyor. Dipnot: Nelson Rockefeller'ın oğlu Stephen Clark Rockefeller, Columbia Üniversitesi'nde din felsefesi diplomasına sahipti. John C. Elder ile birlikte 1992 yılında kitap yazdı, Dinler Arası Diyalog. Kimi şaşkınlar hala FETÖ'nün arkasında kimlerin olduğunu merak ediyor. Türkiye'yi kandırdılar. Salt zihni kuşatan müfredatla insan dönüşmeyeceği belliydi. Ezberci kuşaklar yetiştirdiler. Hiçbir ülke zihne yüklenen bilgiyle kalkınmaz, ilerlemez. Ne kadar öğretmen, ne kadar okul varsa ülke ekonomisi o kadar iyi olur sözü boş bir laftır. Bizi aldattılar. İkili eğitim anlaşması sonucu ABD, az gelişmiş ülkeler için öngördüğü dinsel eğitim ya da eğitimin dinselleştirilmesi politikasıyla ders kitaplarını yıllar önce dincileştirdi. Hatırlatırım, ilkokullara din dersi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kondu. Müfredat konusunda mesele sadece bu da değil. Atatürk'ün üzerinde hassasiyetle durduğu, Osmanlı'yı yok eden, Batı sermayesinin kolayca kabulü için tam bağımsızlık unutturuldu. Karşılıklı bağımlılık gibi içi boş kavramlarla kafalar karıştırıldı. Müttefik kavramı kolayca boyun eğilene dönüştürüldü. Ulusal egemenlik, halkçılık gibi kavramların yerini içi boş sahte Batı demokrasisi aldı. Batı'ya teslimiyeti, Atatürk Batı'ya yönelmişti yalanıyla yaptılar. Oysa Atatürk'ün kurduğu halkçı cumhuriyetin Batı'yı kopya etmekle hiç alakası yoktu. Atatürk devrimleriyle Osmanlı Tanzimat Reformu maksatlı olarak birbirine karıştırıldı. Amaç Kemalist devrimci düşünceyi, eylemi yok etmekti. Bu nedenle Türkiye geri kalmış ülke değil, geri bırakılmış ülke yapıldı. Yine de bir avuç da olsalar köy enstitüsünde yetişenler, köy enstitüsünden çıkan öğretmenlerin öğrencileri ülke tarımına sessiz kalmadı. 1960'lar, 1970'ler köylülerin, emekçilerin, devrimci gençlerin ekonomik ve demokratik haklarını kazanmak, korumak ve geliştirmek için örgütlü örgütsüz mücadelesine sahne oldu. Çünkü bir yanda uçsuz bucaksız toprağa sahip olan Ege ve Doğu Anadolu'daki toprak ağaları, diğer tarafta ise bir avuç toprak için yanıp tutuşan topraksız çiftçiler vardı. Bu derin uçurum 1960'larda kıvılcıma dönüşüp ateş aldı. Örneğin Antalya Elmalı'nın Beyler, Bayralar, Karamık, Sarılar, Taşağıl, İslamlar, Eymir, İmircik ve Yuva köylerindeki topraksız köylüler Subaşı Ağa'ya karşı isyan etti. İşledikleri toprakları sahiplenip ekip biçmeye başladılar. Kızılca kıyamet koptu. O dönemde köylülere destek vermek üzere 500 üniversite öğrencisi yöreye gitti. Antalya'nın ardından İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Atalan köylüleri ağaların el koydukları hazine arazilerini işgal etti. İşgal eylemi Torbalı'nın Göllüce köyüne sıçradı. Atalan köyündeki 600 kişilik işgal komitesi talancı ağalardan kurtardıkları hazine topraklarını sürmeye başladı. Köylüler haklı mücadelelerini duyurmak için ana yolu üzerine "Bu köyde toprak mücadelesi vardır" yazılı büyük bir pankart açtı. Dönemin Tarım Bakanı Bahri Dağdaş köylülerin mücadelesine karşı çıkıp "Türkiye'de dikta zalim ağa yoktur, ağalık ve beylik saygı ifadesi için kullanılır" diyerek ağaları savundu. Ne yazık ki köylüler ile öğrenci gençliğin ortak çabaları toprak reformunu gerçekleştirmeye yetmedi. Fakat Torbalı'da köylülerin ele geçirdiği arazilerin önemli bir bölümü toprağı işleyen köylüler tarafından bugün de işlenmeye devam ediliyor. Antalya'daki ele geçirilen toprakların çoğunluğu ise halen ağanın elinde. Çok az bir bölümü köylülerce işlenebiliyor. Ne diyordu Köy Enstitüsü Marşı? Dipnot, Ziraat Marşı olarak da bilinen bu eserde ilk kez 1938'de Atatürk'ün ölümünden 8 ay kadar önce Çankaya'da kendisini ziyaret eden Yüksek Ziraat Enstitüleri öğrencileri tarafından seslendirildi. Sürer eker biçeriz güvenip ötesine, milletin her kazancı milletin kesesine, toplandık baş çiftçinin Atatürk'ün sesine, toprakla savaş için ziraat cephesine. Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz. Biz yurdun öz sahibi, efendisi köylüyüz. Dipnot, söz Behçet Kemal Çağlar, beste Ahmet Adnan Saygun. Barajlar Kralı. Tarım için sulama esastı. DP döneminde psikolojik savaşın en önemli propaganda araçlarından biri barajlar idi. DP dönemi övgücüleri, ulaşım, karayolları ve Kemer ve Hirfanlı baraj konusunda çok propaganda yaptı. Devlet Su İşleri Barajlar Dairesi Müdürü Süleyman Demirel, Barajlar Kralı imajıyla yıllarca ülkeyi yönetti. Bunlar İngiliz, Fransız ve Almanların Osmanlı'daki sömürüsünün altyapısı, demiryolu politikasını anımsatıyordu. Dünya Bankası neden baraj yapımı konusunda limitsiz kredi verdi Türkiye'ye? Barajların özellikle verimli topraklara yapılıp yapılmadığına dair hiçbir araştırma çalışma yapılmadı. Amerikalı uzmanlar nereyi işaret ettiyse oraya yapıldı. Bir yanda göllerin ve sulak alanların kurutularak yeni tarım arazilerinin yaratılmasının, diğer yanda sulama ve veya elektrik üretim amaçlı göl ve göletler oluşturularak iç habitatların tahrip edilmesinin, tarımın doğal dengesini nasıl bozup biyolojik çeşitliliği yok ettiği hiç konu edilmedi. Aynı filmi hep gördük. AKP döneminde de baraj enflasyonu yaşandı. Bugün Türkiye'de 504 baraj var, yarısını AKP yaptı. Baraj siyasal savaşının sembolü yapıldı. Amerika'da Arizona ve Nevada sınırlarında bulunan ve 1930'lu yıllarda modern mühendisliğin zaferi olarak gösterilen Hoover Barajı, DP döneminde ABD'nin propaganda araçlarından biriydi. Türkiye'nin her konuda kendisine model aldığı ABD, barajlar konusunda 2011 yılında ülke tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini yaşadı. Washington yakınlarında bulunan 33 metre yükseklikteki Elfha Barajı'nı törenle yıktı. Sembol gösterilen Hoover Barajı, Grand Canyon turist gezilerinde malzeme oldu. Niye? Çünkü Amerikalılar yeni akarsuların yönetimi konusunda geniş çaplı değişim yapma ihtiyacının acil olduğunu tartışmaya başladı. Türkiye'de bunlar konuşulmuyor, hala inşaat peşindeler. Oysa dünyada barajdan elektrik üretimi 1990 yılında %18.1 iken 2015 yılında bu oran %15.9'a düştü. AKP ise inatla doğayı katlederek baraj ve HES yapmayı sürdürüyor. GAP meselesine hiç girmeyeyim. GAP deyince aklınıza ne geliyor? Yemyeşil bir Harran Ovası. Damlama ile sulamadıkları için toprağı nasıl çölleştirdiklerini, ABD'nin bu işin neresinde olduğunu Galat'ı meşhur kitabımda yazdım. Tekrarlamayayım. GAP gandırma oldu. Dipnot. GAP'ta istenen sonucun alınmamasının bir nedeni de baraj yerinin yanlış seçimiydi. Alman PM dergisinde bilimsel makaleler yer alır. Keban Barajı'nın resmi yanında özetle şunu diyorlardı. Türkiye'deki tüm barajlar yanlış yatırım. Barajın ömrü 40 yıl. İlk 25 yılda maliyetini karşılamalı ki son 15 yılda kar sağlasın. Türkiye'dekiler bunu sağlamıyor. Neden mi? Baraj granit veya bazalt zemine yapılır. Türkiye'dekiler ise kalker üzerinde. Dolayısıyla çatlaklar çok fazla, çok sayıda beton dolgu gerekli. Bu da maliyeti yükseltiyor. Yine de istenen ölçüde su tutamıyor. GAP salt tarımsal bir proje olmadı, enerji boyutunun da bulunduğu ileri sürülerek Tarım Bakanlığı'na bağlamadılar. Kitabımda anlattım. DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp koltuğuna oturunca ilk yaptığı GAP Yüksek Kurulu'nda neden Tarım Bakanları'nın yer almadığını sorgulamak oldu. Türkiye'nin en büyük tarım projesi Tarım Bakanı'ndan habersiz yürütülüyordu. Bakan Gökalp GAP'ta nelerin döndüğünü merak etti, araştırdı, sonucu Bakanlar Kurulu'nda söyledi. GAP'ta sulama projeleri yıllardır İsrail, ABD ve AB ülkeleri tarafından engelleniyor. Bakan Gökalp bu oyunu bozmak istedi fakat Bakanlar Kurulu'nu aşamadı. Bakan Gökalp'e tek destek veren sadece Başbakan Bülent Ecevit'ti. Ama onun da sözü koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu'na geçmiyordu. Profesör Gökalp hem bakanlıktan hem de MHP'den neden istifa etti sanıyorsunuz? Devlet Bahçeli'yi kimileri milliyetçi sanıyor hala. Ya Erdoğan? Fırat ve Dicle'nin toplandığı suların havzası sadece Şanlıurfa veya Mardin'le sınırlı değil. Kuzeyde Erzurum Palandöken dağına kadar uzanıyor bu sınır. Suların idaresi Tarım Bakanlığı'na verilmiyor. Kime veriliyor? AKP iktidarı 2009 yılında sınırı aşan sular idaresinde AB'ye uyumu kabul etti. Müzakerelerde çevre başlığının açılması karşılığında Fırat ve Dicle Havzası AB ile ortak yönetilecek. Türkiye'nin ayrıca İsrail'le de işbirliği yapması kararlaştırıldı. Hiç şaşırmayınız, hiç ders alınmıyor. Almanya sermayesi büyük ölçekli sulama projeleriyle de ilgiliydi. 1913'te tamamlanan ve yaklaşık 46 bin hektarlık bir araziyi sulayan Konya Ovası'ndaki sulama projesini hayata geçiren Bağdat Demiryolu şirketiydi. Projeyi onlar unutmuyor. GAP'ta enerji yatırımlarında gerçekleşme oranı %80, sulama ise %20'lerde kaldı. Süleyman Demirel Özal'ın GAP'ı sahiplenmesine tepki koyup GAP'ı GAP'dırmam demişti. Bu tür absürtlüklerle yıllar geçirdik.
38. ayrımın sonu. Sayfa 320.